Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bugün Hicri Şemsi 18 Mehr 1401, Hicri Kameri 13 Rebiül Evvel 1444 ve Miladi 10 Ekim 2022 Pazartesi. Bu yayınımızda az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlardan sonra sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Haftası'nın Başlaması ve Batı Asya Gelişmeleri adlı programları dinleyebilirsiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, ben Ahmet Eş. Sabah haber bültenini sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Polonya'nın uluslararası barış için oynadığı yapıcı rolünü desteklediğini söyledi. Irak Kürdistan'ı terör grupları hakkında ciddi karar alacağını duyurdu. İran'dan transit mal geçişinde %22 büyüme yaşandı. İstanbul'da doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta hükümet yönetim koalisyonu Sant Hareketi ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler 2022'nin başından bu yana 100'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. Amerikan ekonomisi resesyonun eşiğinde. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagrikeni Polonyalı meslektaşıyla yaptığı görüşmede İran olarak Polonya'nın uluslararası barış için oynadığı yapıcı rolünü destekliyoruz dedi. Tahran'a resmi ziyaret için gelen Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Polonya'nın politik ve ekonomik kapasitelerine ve bu ülkenin Avrupa Birliği nezdindeki konumlarına işaretle Polonya'nın uluslararası barış için oynadığı yapıcı rolünü destekliyoruz ifadesini kullandı. İran'ın bölgedeki istikrar ve güvenlik sağlayıcı rolüne dikkat çeken Bakeri, Avrupa İşbirliği seçeneğini seçtiği her alanda İran tarafından olumlu tepkiyle karşılaşır. Avrupa'da çatışmanın son bulması için gayret göstermekteyiz. Avrupa halklarının çıkarları, sorunların çözümüne yönelik diyalog masasının diğer herhangi bir seçenekten daha erişilebilir olmasını gerektiriyor, dedi. Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı da bu görüşmede İran ve Polonya siyasi istişare toplantısı ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele alındı. Polonya'nın yetkili, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile de bir görüşme yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran'ın Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere hiçbir ülkeye asla silah vermediğini vurgulayarak, İran, Ukrayna Savaşı'nda tarafların silahlandırmasına karşıdır ve savaşın durmasını istiyor, dedi. Polonya Dışişleri Bakanı yardımcısını kabul eden İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran'ın Ukrayna'da bir an önce barışın sağlanmasını istediğini bildirdi. Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı da bu görüşmede ülkesinin ikili ilişkiler dahil önemli bölgesel ve uluslararası konularla ilgili duruş ve görüşlerini Emir Abdullahyan'la paylaştı. İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahat Güzarı, polisin olmadığı bir durumda isyancıların Londra'daki İran Büyükelçiliğine yönelik saldırısının ardından Büyükelçilik'te durumun sakin olduğunu bildirdi. Pazar gecesi İran devrim karşıtı unsurlar İran Büyükelçiliği binasının dışından duvara tırmandı ve İran İslam Cumhuriyeti bayrağını hakaret içeren eylemde bulundular ve ayrıca elçiliğin tabelasına ve camlarına da zarar verdiler. İran'a Londra Büyükelçiliği Maslahat Gözeti Seyyid Mehdi Hüseyin Metin, devrim düşmanları tarafından kaldırılan İran İslam Cumhuriyeti bayrağının yerine konduğunu belirtirken, Londra polisine göre Büyükelçilik binasına zarar vermekten dolayı 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 3 erkek ve 1 kadın şiddet ve kargaşaya neden olmaktan ve polise saldırmaktan tutuklandı. İran Büyükelçiliği yetkilileri 2 hafta önce Büyükelçilik binasına yapılan ve bazı rahatsız edici unsurların tutuklanmasına yol açan devrim karşıtı unsurların saldırısına ilişkin olarak ev sahibi hükümetin güvenlik önlemlerinin ve görevlerinin artırılması gerektiği konusunda birkaç kez uyardı. Viyana Sözleşmesi'ne göre bir ülkede bulunan yabancı büyükelçilikler ve temsilcilerin can ve mal güvenliği ev sahibi ülke tarafından karşılanıyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İran'daki temsilcisi, bu sefer terörist gruplarıyla ilgili ciddi bir karar alacağız ve ciddi bir adım atacağız, dedi. İran devrim karşıtı grupların son günlerde ülkenin batı sınırlarındaki terör hareketlerinin ardından bu grupların Irak'ın Kürdistan bölgesi topraklarındaki mevzilerini İslam devrim muhafızlarına ait insansız hava araçlarınca operasyon düzenlendi ve füzelerle yerle bir edildi. Bazı kaynaklar önceden belirlenmiş hedeflerin imha edilmesinden sonra bu saldırıların durdurmasına atıfta bulunarak bu operasyonların devamının Kuzey Irak bölgesindeki yetkililerin gelecekteki davranışlarına bağlı olduğunu ilan etti ve bölgesel yetkililerin makul bir karar vermemesi halinde bu saldırıların sürecini bildirdiler. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İran'daki temsilcisi Nazım Debbak, pazar günü İRNA Ajansı'na verdi demişti. Devrim muhafızlarının Irak-Kürdistan yetkililerini önlem almaları konusunda uyardıktan sonra devrim karşıtı grupların karargahlarına yönelik saldırılarını durdurmasına atıfta bulundu. Bu grupların eylemleriyle ilgili olarak şöyle dedi. Silahlı faaliyet devam ederse bu sefer ciddi bir önlem alacağız. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin İran temsilcisi ayrıca şöyle dedi. Grupların İran veya Kürdistan bölgesi vatandaşları için endişe yaratmasına izin vermemeye kararlıyız. İran Uluslararası İlişkiler ve Petrol Ticareti Bakan Yardımcısı, Rusya'nın Gazprom şirketi İran'da 6 petrol sahası ve 2 büyük gaz sahası için kapsamlı bir kalkınma planı hazırlıyor, dedi. İran Petrol Bakan Yardımcısı Ahmet Esedzade şöyle dedi. Hazar Ekonomi Konferansı'nın oturum kulisinde Gazprom Neft ve Zaropneft şirketleriyle faydalı toplantılar yapıldı ve iki tarafla işbirliği konusunda önemli görüş alışverişinde bulunduk. Esedzade, Hazar Denizi'nin petrol ve gaz sahalarının geliştirmesi, Hazar Denizi kıyısındaki ülkeler arasında ulaşım koridorları ve enerji bağlantılarının kurulması ve enerji projeleri geliştirmek için Hazar Ortak Yatırım Fonu'nun oluşturulması bu toplantıda sunulan öneriler arasında yer aldı dedi. İran Petrol Bakanı Uluslararası İlişkiler Yardımcısı ayrıca şöyle dedi. Yakın gelecekte petrol endüstrisindeki İran ve Rus özel şirketleri ve aktivistlerinin bir konferansının yapılmasını gündeme aldık. İran Gümrük Genel Müdürü ülkeden mal geçişinde %22'lik bir artışın olduğunu açıkladı. İran Gümrük Genel Müdürü Ali Rıza Mukaddesi, Pakistan'dan iki demir yolu ve karayolu alanında kuzey-güney, İran, Türkiye ve Pakistan transit koridoru dahil olmak üzere daha aktif transit koridorlar ve Kazakistan ve İran'dan transit koridorunun ülke gümrüklerinin sağladığı kapasite ve tesislerin kullanımı alanında transit kolaylığı, ülkenin geçen yılki transit büyümesinin ve bu yılda devam etmesinin ana sebeplerinden biridir, dedi. Bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %22 artış gösteren İran gümrüklerinden 7 milyon 28 bin tonun üzerinde mal transit geçtiğini belirten İran Gümrük Genel Müdürü, elektronik tır projesinin İran gümrükleriyle diğer ülkeler arasında hayata geçirmesinin İran'dan eşya geçişini ve büyümesini kolaylaştıracağına dikkat çekerek şöyle dedi. Bu kapsamda Şehit Recai gümrüklerinden Kuzey-Güney Koridoru kapasitesi kullanılarak Sahabat Karne elektronik tır kapsamında geçen ay Hindistan'dan ilk transit kargo ithal edilerek Astara gümrüklerinden Rusya'ya gönderildi. 59. Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü Çayır filmiyle İranlı Pejman Cemşid aldı. 59. Antalya Film Festivali çalışmaları sona erdi ve bu film festivalin uluslararası yarışma bölümünde İran sinemasını temsil eden Kazım Daniş'ini yönettiği Çayır filminde oynayan Pejman Cemşid'i en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Pejman Cemşid'i Çayır filminin ana rolünü bir araştırmacı olarak oynuyor. Antalya Film Festivali 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimize devam ediyoruz. İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de bir binada meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya meydana gelen doğalgaz patlamasında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sayıştay'ın yayınladığı rapora göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın günlük giderlerinin 10 milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Fars Haber Ajansı'nın Zaman Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre Türkiye Devlet Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 2021 denetim raporuna göre Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın tıbbi ve laboratuvar ekipmanlarının maliyetleri 2020 yılına göre 2 kattan fazla artış kaydetti. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 yılında toplam giderleri 2 milyar 896 milyon 174 bin lira olurken 814 milyon 627 bin artışla 3 milyar 710 milyon 801 bin liraya ulaştı. Bu rapora göre Erdoğan'ın saray personelinin harcamalarının 314 milyon 560 bin lira olduğu tahmin edilirken şimdi 54 milyon artışla 368 milyon 773 bin liraya çıktı. Zaman gazetesi Cumhurbaşkanlığı sarayında her gün yerli ve yabancı konuklar ağırlamak için ziyafetler ve programların yapıldığına yer verdi. Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının 3. yıl dönümü münasebetiyle bir bildiri yayınladı ve terör örgütleriyle mücadelenin devam ettiğini vurguladı. Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının 3. yıl dönümü münasebetiyle sosyal ağlarda bir mesaj yayınladı, harekatın devamına vurgu yaptı. Bu mesajda şu ifadeler yer alıyor. Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nın uygulanmasının 3. yıl dönümünde ordunun tüm kahramanlarına selamlar gönderiyoruz. Gazilerimize sağlık, şehitlerimize rahmet diliyoruz denildi. Türkiye Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinin 4200 kilometre karesinin terör gruplarının işgalinden kurtarıldığını, 3700 teröristin öldürüldüğünü ve 1 milyon Suriyeli mültecinin ülkelerine dönüşü için zemin sağlandığını iddia etti. Öte yandan Türkiye ordusu güçleri Kuzey Irak ve Suriye'de yasa dışı saldırılarına devam ederken 12 PKK-YPG'linin öldürüldüğü bildirildi. Ankara PKK ile mücadele bahanesiyle Irak ve Suriye'de yasa dışı saldırılarını sürdürürken Şam ve Bağdat'ın bu zamana kadar sayısız kınamaları ve şikayetleri ise bu saldırıları durdurmaya yetmedi. Muhabirimizin verdiği habere göre Türkiye ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Zeytin Dalı olarak bilinen operasyon alanlarında en az 6 PKK'lı öldürüldü. Başka bir habere göre Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Assus ve Kara bölgelerine düzenlediği iki operasyonda 6 PKK'lı öldürüldü. Filistinli gruplar yarın Cezayir'de bir araya gelecekler ve aralarındaki ihtilafları giderme konusu başta olmak üzere Filistin meselesini masaya yatıracaklar. Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Faiz Ebu Ayta dün yaptığı açıklamada Filistinli grupların salı günü Cezayir'de bir araya gelerek Cezayir'in vizyonu üzerinde anlaşmaya varacağını duyurdu. Hamas ve İslami Cihat'ın yanı sıra Fetih liderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün temsilcilerinin toplantılarını Cezayir'de yapacağını da sözlerine ekleyen Büyükelçi, toplantının Cezayir'in Filistin ulusal eyleminin tüm tarafları tarafından üzerine anlaşmaya varılan kapsamlı ve uzlaşıya dayalı bir vizyona ulaşmak için aylarca süren çabaların ardından geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Batı Asya Barış Özel Temsilcisi bu yılın başından bu yana yüzden fazla Filistinlinin Siyonistler tarafından şehit edildiğini duyurdu. Aynı zamanda Filistin kaynakları süresiz açlık grevine başlayan Filistin mahkumları sayısının arttığını bildirdi. Irak'ta yeni kurulan Hükümet Yönetimi adlı koalisyon Sadr hareketiyle görüşmeye hazır olduğunu bir kez daha açıkladı. Irak'ta erken parlamento seçimleri 10 Ekim 2021'de yapıldı ancak bu seçimlerden bir yıl sonra partiler arasında görüş farklılıkları sebebiyle hükümet kurulamadı ve bu nedenle ülke karmaşık bir siyasi krize girdi. Rusya Devlet Başkanı Putin Kırım Köprüsü'ndeki patlamayı terör saldırısı diye niteledi. Putin, bunu düşünen, gerçekleştiren ve sipariş eden Ukrayna istihbarat servisidir ifadesini kullandı. Putin'in 2018'de resmi açılışını yaptığı ve Kırım ismiyle de anılan köprü, Kırım ile karayolu bağlantısını sağlaması sebebiyle Rusya için stratejik öneme sahip. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sırasında Ukrayna'daki Amerikan HIMARS füzelerinin bulunduğu bir deponun imha edildiğini duyurdu. Amerika'da Allianz Araştırma Grubu Baş Ekonomik Danışmanı Amerikan ekonomisi sorumlularının sayısız hatasının bu ülkeyi kaçınılmaz bir durgunluk uçurumuna sürüklediğini bildirdi. Muhammed Ali Aryan, pazar günü CBS'e verdiği röportajda Amerikan Merkez Bankası'nın tarih kitabına yazılacak sayısız hatalar yaptığını söyledi. Ve son haberimiz. Haber kaynakları pazar gecesi Kuzey Kore ordusunun taktik nükleer biriminin 10 günlük bir tatbikat düzenlediğini bildirdi. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı Kuzey Kore liderinin 25 Eylül 9 Ekim arasında ülkenin taktik nükleer birim tatbikatlarını denetlediğini ve yönettiğini bildirdi. Kuzey Kore geçtiğimiz hafta bu tatbikat kapsamında birçok kez Japonya denizine doğru balistik füzeler fırlattı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, özel hastaların Batı'nın İran aleyhindeki yaptırımlarına kurban gitmesi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Ali Bahadır Cehrumi, Twitter'daki hesabında Batı'nın hastalara soykırım yaparak İranlılardan intikam aldığını belirtti. Ali Bahadır Cehrumi attığı tweette şöyle dedi. Bu yıldaki tahminlere göre 220 hastamız zalimane yaptırımlara kurban gitti. Buna epidermolis bulası ve diğer özel ilaç ihtiyacı olan hastalıklardan hayatlarını kaybedenleri de eklemek lazım. Amerikan Hazine Bakanlığı ise zalimane yaptırımların devamında ve içi boş ithamlara dayanarak İran'daki kaos olaylarını destekleme doğrusunda İran İçişleri Bakanı ve İletişim Bakanı yanı sıra birkaç yetkiliye yaptırım uyguladı. İran hükümeti sözcüsünün açıklamaları Batı'nın özellikle de Amerika'nın İran'da sağlık ve hasta alanda uyguladığı yasa dışı ve tek yanlı yaptırımların doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu, Batılıların tıbbi teçhizat ve imkanların hiçbir zaman yaptırım listelerinde olmadığını iddia ederken gerçekleşiyor. Pratikte bankalara uygulanan ambargo ve parasal işlemlerde oluşan sorunlarla birlikte özel ve tedavisi olmayan hastalıklardan rahatsız olan kişilerin ilaç temin etme imkanı zorlaşmış ve uygulamada bazı durumlarda imkansız hale gelmiştir. Bu yaptırımlar İran'da talasemi, kanser ve kelebek hastalıkları dahil olmak üzere on binlerce hastanın hayatını tehdit ediyor. Aslında Amerika'nın tıbbi ve sağlık malzemelerine yönelik ambargo olmadığını iddia etmesine rağmen birçok banka, kurum ve şirket muhtemel bir ceza korkusuyla İranlı iş yaparken son derece temkinli davranmaktadır. Örneğin İsveçli Molenike şirketi Amerikan yaptırımları sebebiyle İran'da kelebek hastalarına tıbbi bandaj göndermeyi reddetmiştir. Aynı zamanda İran'da yaklaşık 1200 kelebek hastası bu tıbbi bandajlara acilen ihtiyaç duyuyor. Yaptırımların etkisi sadece kelebek hastaları ile sınırlı değil. Bu yaptırımlar sonucunda talasemi hastaları ve diğer özel hastalıkları olan kişilerde hayati risk altında. İran Talasemi Derneği Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Arap, talasemi hastaları için ilaç tedarik durumuna atıfta bulunarak, çalışmaların ve araştırmaların talasemi hastalarının türüne bağlı olarak %10 ila %35 arasında yabancı ilaçlara bağlı olduğunu gösterdiğini vurguladı ve şöyle dedi. Ülkeye uygulanan acımasız yaptırımlar ve talasemi hastaları için ilaç ithalinin imkansızlığı sebebiyle talasemi hastalarına bir soykırım olabilirdi. Yaptırımlar sebebiyle 8 bin talasemi hastasının zarar gördüğünü, çok sayıda ölüm yaşandığını belirtmek gerekir. Bu nedenle diğer ülkeleri tehdit etmek ve hizmet sunumunu, tıp ve sağlık merkezlerinin donatılmasını engellemek, özel ve acil ilaçların satışı ve laboratuvar ekipmanlarının devreyle ilişkilendirilen Amerika'nın İran'a yönelik tek yanlı yaptırımları halkın sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Sağlık alanındaki sorunlara ilaveten birçok hastanın ölümüne neden olmuştur. Bunun Amerika ve müttefiklerinin insan hakları ihlali ve insan hakları karşıtı davranışlarının açık bir örneği olduğu söylenebilir. Şimdiye kadar Birleşmiş Milletler raportörleri tarafından Batılıların bu insan hakları karşıtı davranışlarını gösteren birkaç rapor yayınlandı. Birleşmiş Milletler özel raportörü Alena Doğan, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin insan haklarından yararlanma üzerinde olumsuz etkilerini araştırmak için İran'a yaptığı geziyle ilgili bir konuşmasında şöyle dedi. Yaptırımların sağlık sistemi üzerinde önemli bir etkisi var. Ben de kalıcı bir iz bırakan yaptırımların sağlık sistemi üzerinde etkisini unutmayacağım. Acil hastalarla, genetik hastalıkları ve kanser hastalarıyla görüştüm. Sonuç, doğru ilaçların mevcut olmamasıydı. İnsan hakları aktivistleri ve sağlık alanındaki uzmanlar, Amerikan hükümetinin tek yanlı ve yasa dışı yaptırımlarını özellikle tıp ve sağlık alanında son yıllarda kasıtlı olarak sürdürdüğü yaptırımları İran halkına karşı sessiz ve gizli bir cinayet olarak görüyor. İran hükümet sözcüsü de bu nedenle Batı'nın İran halkından soykırım hastaları üzerinden intikam aldığını vurguladı. Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika ile Suudi Arabistan arasındaki ihtilafların şiddetlenmesi etrafında. Amerika Demokrat yasa belirleyicilerinden bir grup OPEC Plus'ın petrol üretimini günlük olarak 2 milyon varil azaltma kararına tepki olarak Amerika'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden askeri güçlerini çekmesini istedi. Amerika ve diğer batılı ülkelerin daha fazla petrol üretme baskısına rağmen OPEC Plus ülkeleri ve başta da Suudiler bu kararı aldı. Tom Malinowski, Illinois eyaletinden, Shaw Kasten ve Pennsylvania eyaletinden Susanville son dönemde Amerikan askeri güçlerinin geri çekilmesini gerektiren bir yasayı sundu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tüm Amerikan kuvvetlerinin yanı sıra Patriot ve diğer füze sistemlerinde çekilmesi söz konusu. Demokrat milletvekilleri bir bildiri yayınladı ve şöyle dediler. Başkan Biden'ın son aylarda her iki ülkeye de teklifte bulunduğu bir durumda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol üretimindeki keskin düşüş kararı Amerika'ya karşı düşmanca bir eylem, açık bir düşmanlık işaretidir. Bu iki ülke Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'nın yanında yer aldı. Amerikan Kongresi'nin Demokrat milletvekillerinin eylemi aslında Washington'un, Riyad'ın, Amerika'nın OPEC Plus'ın petrol üretimini 2 milyon varil azaltma talebini reddetme konusunu dikkate almamasına duyduğu öfkeyi göstermektedir. Amerikan Kongresi'nin Kasım 2022'deki ara seçimlere göz önüne alındığında Amerika'da başta benzin olmak üzere enerji taşıyıcıların fiyatını kesinlikle artıracak olan bu eylem demokratlara ve Amerikan başkanına ciddi bir siyasi darbe vurdu. Joe Biden ve Temsilciler Meclisi'ndeki demokratların çoğunluğunun kaybına mal olabilen bir karardan söz edilmektedir. Amerikalı senatör Bernie Sanders, Suudi Arabistan'ın OPEC Plus çerçevesinde petrol üretimini azaltmak için Rusya ile yaptığı işbirliğinin ardından Riyad'ı dünyadaki en kötü insan hakları ihlalcisi olarak nitelendirdi. Tüm Amerikan askeri güçlerinin Arabistan'dan çekilmesini ve Suudi Arabistan'dan askeri teçhizatın geri gönderilmesini talep etti. Bu bir Batı Asya ülkesine silah satışını durdurmak anlamına gelebiliyor. Suudi rejiminin Washington ile Riyad arasındaki farkı ve uçurumu önemsiz ve geçici gibi göstermek için çok çaba sarf ettiğini belirtmekte fayda var. Bu bağlamda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubey, Amerikalı yetkililerin OPEC Plus'ın son kararına yönelik eleştirilerine tepki olarak yaptığı konuşmada Amerika ve Riyad arasındaki ilişkinin stratejik ve önemli olduğunu belirtti. Ortaklığa ve ittifaka dayalı olduğunu, Suudi Arabistan'ın Amerika'ya zarar vermek istediği petrol üretimini azaltı fikrinin doğru olmadığını vurguladı. Bu gerekçelere rağmen dünya piyasalarının durumuna göre Riyad'ın petrol üretim ve ihracatı azaltma veya artırma dahil olmak üzere petrol siyasetlerinin belirlenmesine Rusya'ya etkileme arzusu görünüyor. Bu Suudi Arabistan-Çin ilişkilerinin eşi görülmemiş genişlemesiyle birlikte Biden döneminde Washington ile soğuk ilişkilerin habercisidir. Riyad'ın Amerika'nın küresel rakipleriyle karşılıklı çıkarlar dayalı uzun vadeli ilişkileri tercih ettiğini görmek de zor değil. Bu konu Amerikan Kongresi yetkililerinin ve yasa koruyucularının gözünden gizli kalmamıştır. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Mayıs 1401, Hicri Kameri 13 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 10 Ekim 2022 Pazartesi. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 18 Mayıs 1377'de İranlı çağdaş edip ve dil bilimcisi Doktor Mustafa Mugarrebi 88 yaşında vefat etti. Hicri Şemsi 1293'te Tahran kentinde dünyaya gelen Mugarrebi ders kitapları korumu ile iş birliğinde bulundu ve Farsça ansiklopedisinin tedvin çalışmalarına katıldı ve Fars dili ve edebiyatı kurultayına üye oldu. Bu İranlı çağdaş edebin günümüze bıraktığı eserleri arasında Çocuklar İçin Dünya Tarihi ve Konstantiniyye'nin Düşme Sebepleri başta olmak üzere çeşitli kalem eserlerine de değinebiliriz. Üstad Mugarrebi'nin fikirleri ve kalem eserleri İran basınında defalarca yayınlanmıştır ki bunlar arasında Fars dili ve edebiyatı ve dil bilimi ve hafız araştırma çalışmalarına değinebiliriz. ...1154 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Rebiülevvel 290'da Müslüman fakih edip şair Ebu'l-Hasan lakaplı Gazi Cercani dünyaya geldi. Günümüz Tahran'ın yakınında bulunan Şehri Rey kentinde kadıbaşı olarak görev yapan Gazi Cercani birçok kitap telif etti. Bu Müslüman fakihten günümüze geriye kalan eserleri arasında Tefsir-el-Kur'an, Tehsib el-Tarih gibi eserlere değinebiliriz. Gazi Cercani Hicri Kameri 366'da Neşabur kentinde vefat etti ve İran'ın kuzeydoğusundaki Cercan veya Gorgan kentinde defnedildi. ...185 yıl önce bugün 10 Ekim 1837'de Fransız filozof François Marie Charles Fourier hayatını kaybetti. Önceleri babasından miras kalan servetle ticarete başladı ancak Fransız devrimi sonrasında yaşanan olaylar sırasında tüm sermayesini kaybetti. 1799'da bir şirketin temsilcisiydi ancak Stone bir kısmının imha edilmesinden sonra sömürü sisteminin temelde yanlış olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle hem daha pratik hem de etik standartlarla uyumlu bir sistem icat etti. Arzu edilen sistem ölümünden sonra çeşitli gruplar tarafından millileştirildi ve Amerika, Fransa gibi farklı ülkelerde uygulandı. Fourier'in fikirlerine dayalı olarak oluşturulan toplum her üyenin yeteneğine göre çalıştı ve halkın refahına ve gelişmesine yaptığı katkıya göre ücret aldığı komünal bir toplumdu. 291 yıl önce bugün 10 Ekim 1731'de İngiliz filozof ve doğa bilimcisi Henry Cavendish Fransa'da dünya geldi. Fizik, kimya ve doğa bilimlerinde profesör unvanını aldı. Cavendish, hidrojenin doğal havadan daha hafif olduğunu ve bu gazla dolu nesnelerin yükselebileceğini kanıtlayan ilk kişiydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız.
Cumhuriyet.
YSK'dan İçişleri Bakanlığı'na geçen yetki soru işaretlerini arttırdı. Evdeki yabancılar kim?
Yeni Asya.
Başörtüsü gollük pas alanı mı?
Star.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyonla mücadele açıklaması, kayıplar telafi edilecek.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Servet Avcı 8 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde çaresiz seçmen istismarı başlıklı yazısına yer veriyor. Değişik istismar türleri var. Din istismarı, cinsel istismar, çocuk istismarı, kadın istismarı, bayrak istismarı gibi. Galiba en acımasız türlerden birisi de seçmen istismarı. Ülkemizde buna çok rastlanıyor. Gidecek başkaca bir yeri olmayan seçmenin çaresizliği istismar ediliyor. Aidiyetlere rengini veren ortak kavramlar kullanılarak zahmetsiz ve beleş siyasi tezgahlar tıkır tıkır işliyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Demokratik kültürün oluşturduğu sivil yapılar yerine siyasi kabile sınırları içine isteyerek veya istemeyerek hapsedilmiş kitleler ülke yönetimlerini belirliyor. Bu seçmen çaresizliğini en iyi bilenler, siyasete yön veren yapıları yönetenler. Alternatifsiz seçmen profili onların gıdalarını oluşturuyor. Üzerine bağdaş kurdukları çaresiz seçmenler yüzünden son derece rahatlar ve ne kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar ne de daha fazla enerji sarf etmeye. O yüzden fazlaca derinleşmeye gerek yok. Gösterilen düşmana bakarak oy veren, babadan kaldığı için oy veren, içerikle ilgisi olmayan, sloganla hayat bulan, ambleme veya parmak hareketine teslim olarak oy veren, içinde bulunduğu kampı dünya, dünyayı da içinde bulunduğu kamp zanneden bir acizlik demokrasi fotoğrafımızı oluşturuyor. İstisnaları vardır elbette ama genel olarak yöneticiler bu tip seçmen profilini çok seviyor. İradesini teslimiyetin önüne paspas eden, kendisi yerine düşünen yönetici tipine bayılan, beyin hücrelerine israftan hoşlanmayan ve varlığını yöneticinin varlığına armağan eden tipleri. Onlar şerri kendi elleriyle çekiyorlar üzerlerine. Ya bir de yanlışı, kötüyü, fecaati görüp de yine kampını terk edemeyenlerin durumu, en zor durumda olanlar onlar. Gidecek yerleri yok çünkü ya da öyle inandırılmışlar ve gittiklerinde yaşayamayacaklarına dair endişeleri var. Dolayısıyla katlanıyorlar şer gördüklerine. Bazen o şerde hayır arayarak kendilerini teselli etmeye çalışıyorlar. Düzelir diye ümitle bekliyorlar. Onların rahatsızlığını yönetenler de biliyor aslında ama hiç endişe etmiyorlar. Zira o rahatsız, o mütereddit tiplerin hiçbir yere gidemeyeceğinin farkındalar. İşte o çaresizliği acımasızca istismar ediyorlar. Buna seçmen istismarı denir. Bir partinin binası vardır, içinde masalar vardır, bilgisayar vardır, duvarda resimler vardır, asansörü vardır. Ve tabii bu cinsten seçmeleri vardır. Bir nevi ruhtan, akıldan, iradeden sıyrılmış maddedir yani. İtirazlarını içlerinde yaşatanların bu itirazlarının bir anlamı var mı? Aidiyet hissi onu öylesine kuşatmıştır ki o itirazlarına ve isyanına rağmen gidecek bir yeri yoktur. O yüzden birçok başkanın onların itirazlarına göre kendilerine ve partilerine çeki düzen verme ihtiyacı hiç olmaz. Şeklen sağlam görünse bile içten çürümüş yapıların en büyük muhafızları kutsal yalanlara inanan ve yayan, tevil etmekte birbiriyle yarışan ve bunda şahsi menfaati olduğunu düşünen ara sınıflardır. Bu yapıların en zavallıları ise çaresizlikleri istismar edilenlerdir.
Mustafa Karaalioğlu 8 Ekim tarihli Karar gazetesinde "Kaleyi terk etmeyen maçı kazanır" başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun teklifini bir siyasi pas seviyesine indirdi. "Bize bir pas verdi. Bizim de kolu atmamız lazım. Benim ömrümün santraforlukla geçtiğini bilmiyor" dedi. İyi bir benzetme gibi görünmüyor ama başörtüsü gibi bir konunun gollük pas örneğiyle tanımlanması, yani artık rejim meselesi olmaktan çıkmış olması bir açıdan iyi bir şeydir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan devamında "Adalet Bakanım bir paket üzerinde çalışıyor. Aile filan hepsi bu işin içinde. Öyle bir şey yapıyoruz ki hadi bakalım görelim seni. Bu işte ne kadar samimisin değilsin, bunu burada göreceğiz" dedi. Yani içinde başörtüsünün de bulunacağı geniş bir paketin haberini verdi. Hazırlıklar öncesinde MHP lideri Bahçeli ile görüştüğünü de ekledi. Bu paket Kılıçdaroğlu'nun "Siz bizim başörtüsü ile ilgili yasa teklifimize destek verin. Biz de eğer içinde kurnazlık yoksa sizin anayasa değişikliği paketine destek vereceğiz" dediği pakettir. Kılıçdaroğlu'nun iktidarın hamlesine gösterdiği tepki ise bir hayli sert ve uzlaşma ihtimalini asla içermiyor. Ve şöyle dedi: "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin, zorbasın, milletimiz görsün istedin ve sen gösterdin. Sen kim özgürlükçü anayasa yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın, asla şaşırtmazsın." Ara özet verecek olursak bu polemikte hem başörtü meselesi yattı hem de Cumhur İttifakı'nın şu sıralarda Adalet Bakanı'na yazdırmakta olduğu anayasa değişikliği önerisi yatmaya namzet görünüyor. Gollük pas, zorbalık vesaire zemininde ikisinden de bir sonuç çıkmaz. Bu işin sonunda iki liderin millete dönüp "Gördünüz mü?" diye başlayan nutuklarını dinleriz. Başka da bir şey olmaz ama 40 yılın başı gelen demokratikleşme imkanı için biraz daha sabır iyi olur. Değişim zordur, çok zordur. Bir hamle yetmez. Kılıçdaroğlu dediği gibi kendi tabanından oy kaybetme riski olan bir adım attı. Oy kaybını göze alan bir liderin hemen havlu atmaması, teklifinin arkasında durması ve sonuna kadar zorlaması gerekir. En azından iktidarın hazırladığı paketi beklemesi, son sözünü sonra söylemesi doğru olur. Erdoğan'ın da "Hepsi çözülmüyorsa bari başörtüsü çözülsün" diye anayasa paketinde harfiyen ısrarcı olmaması isabet olur. Madem bu işin bir tarafı gol atmak, o zaman maçı da kaleyi en geç terk edenin kazanacağı unutulmamalı. İki lider sabırla bekleyip kaleyi terk etmese de memleket kazanır. Ne ala.
Tahran Radyosu.
Atakan Hatipoğlu 8 Ekim tarihli Aydınlık gazetesinde CHP için siyaset kılavuzu başlıklı yazısına yer veriyor. 7 Mart 2014'teki ordu mitinginde kürsüde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üniversitelerde türbanın serbest olmasını sağlayan kişi benim diye övünüyordu. O günden sonra türbanın üniversiteler dışında yargı, ordu, polis ve diğer bütün kamu kurumlarında yer almış olması CHP'nin muhafazakar seçmendeki olumsuz algısını kırmaya yetmedi. CHP'nin bu olaydan çıkarması gerekenin tam tersi bir ders çıkardığı anlaşılıyor. Muhafazakar seçmeni ikna edinceye kadar AK Parti'den daha muhafazakar olmak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta bayram seyran değirken başörtüsünü neden gündeme getirdiği pek anlaşılmamıştı. Emin Çolaşan'ın yazdığına göre AK Parti yaz ayları boyunca CHP iktidar olursa başörtüsünü yasaklayacağını propaganda etmiş. Halk içinde buna inananlar olduğu için CHP kanun teklifi vermek suretiyle AK Parti'nin yalanlarını boşa düşüren bir hamle yapmış. Acaba şöyle düşünmez miydi? Makus Salih'i yenmek ve CHP oylarını muhafazakarlara doğru genişletebilmek için daha cesur olmak gerekebilir. Mesela laikliği anayasadan çıkarmak için bir çalışma başlatabilir ya da CHP yönetimi topluca tören düzenlenerek bir tarikata intisap edebilir. Böyle cesur adımlar karşısında muhafazakar seçmen zevkten eriyecek ve akın akın CHP'ye yönelecektir. İşin dalgası bir yana, CHP yönetimi ne seçmeni tanımakta, ne muhafazakarları bilmekte, ne de siyasetten anlamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık dönemini tek bir cümleyle özetlemek istersek AK Parti'nin silahlarını elinden alma stratejisi diyebiliriz. Öncelikle siyasette herkesi memnun edemeyeceğinizi kabul etmelisiniz. Çünkü partilerin kemik oy denilen sadık seçmen kitleleri vardır. Bunlar için partilerine oy vermek bir tutuma dönüşmüştür. En sadık parti seçmenleri kendi partilerinden diğer partilere karşı söylenen yalan da dahil propagandalara inanmaya hazırdırlar. Günümüzde de muhafazakar seçmenler içinde CHP'nin bütün meselesinin dinimizle didişmek olduğuna inanan bir kesim vardır. Örneğin Altılı Masa'nın adayının Kılıçdaroğlu olması halinde sağdaki diğer 5 partinin seçmenlerinin bir kısmı ne olursa olsun sandığa gitmeyecektir. Ağzınızla kuş tutmaya çalışmak siyasal bir strateji değildir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemek için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku.
Vahdet Haftası Özel.
Muhterem dinleyiciler, İslam Peygamberinin Veladet Yıl Dönümü ve Vahdet Haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size özel bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte programımızın ikinci bölümünü dinleyelim.
Her milletin azameti ve ihtişamı birlik ve dayanışmalarına bağlıdır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin muazzam kişiliği insanların duygularının kesiştiği nokta ve İslami toplumun ağırlık merkezi olmaya başladığı andan itibaren vahdet sözcüğünü tüm dünyada unutulmaz bir sözcük yaptı. Allah Resulü vahdetin yolunda yer alan ırkçı ayrımcılık, üstünlük, taslama ve etnikçilik gibi çeşitli engelleri türlü yöntemlerle bertaraf ederek toplumda vahdeti kelimenin genel anlamında inşa etti.
Gerçekte o dönemde Hicaz'ın cahiliye toplumu her türlü hükümet yasaları ve siyasi kuralların yokluğu yüzünden tamamen dağılmış ve kargaşa içinde yaşayan bir toplum olmuştu. Bu şartlarda Allah Resulü aldığı emsalsiz kararları ve tedbirleriyle Medine'de yaşayan çeşitli etnik grupları koruma şemsiyesi altına alarak hepsini bir araya getirdi. Buna göre Vahdet Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde İslam peygamberinin Müslümanların arasında vahdet sağlamak üzere bazı uygulamalarını gözden geçirmek istiyoruz.
Ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi, ya Nebi, ya Nebi, ya Nebi, ya men habahu Rabbuhu بالذكر والقرآن وخصه خالقه بالنور والفرقان مولاي يا نبي طه محمد حبيبي
يا حبيبي
يا حبيبي أرسلت نورا ساطعا لتهدي الإنسان فكنت دوما شافعا تنجي من النيران.
İslam peygamberinin getirdiği İslam dini insanların fikri ve kültürel seviyelerini geliştirmek üzere önemli ve yüce programları ve hedefleri içeriyordu. Bu programların hayata geçirmesi için düzenli bir teşkilata ve yazılı yönetmeliğe ihtiyaç vardı. Eğer Allah Resulü'nün tedbirleri, dirayeti ve uygulamada titizliği olmasaydı, belki de Hazretin gözetlediği İslami hükümet ideal şekliyle gerçekleşmeyecekti.
İslam peygamberinin yolunda var olan engellerden biri, o günün toplumunun üniter bir yapıya sahip olmamasıydı. Her aşiretin ve her kavmin kendine göre özel yaşam kuralları ve adabı vardı ve aralarında birçok tezat ve ihtilaf göze çarpıyordu. Allah Resulü ise o şartlarda Müslüman, Müslümanın kardeşidir kanununu gündeme getirdi ve sosyal vahdeti inşa ederek her türlü etnik ve aşiret temelli sınırları ortadan kaldırdı. Resulullah Efendimizin bu planı o günün toplumu üzerinde büyük etkisi oldu. Ve sonuçta Medine halkı yani Ensar, Mekke halkı yani muhacirlerle el sıkıştı. Ve bu vahdet ve gönül birlikteliği Medine halkı evini yurdunu bırakan muhacirlere mali destek verme noktasına kadar ilerledi.
Öte yandan Asr-ı Saadet'te cami, İslami toplumun güçlenmesi, vahdet ve gönül birlikteliğinin pekişmesinde yapıcı rol ifa ediyordu. İlginçtir ki bu vahdet, birliktelik ve katılım ilk caminin inşa edilmesi sırasında kendini göstermişti. O gün tüm Müslümanlar cami inşaatı için gerekli olan malzemeleri karşılamaya ve inşa sürecine katılmaya başladı. Hatta Allah Resulü de diğer Müslümanlar gibi etraftan taş topluyordu. O sırada Esir bin Sefir Allah Resulüne şöyle arz etti. Ya Resulullah, müsaade edin, bu taşı ben götüreyim. Hazret şöyle buyurdu, git kendine başka taş bul da getir.
(Gülüyor)
Resulullah Efendimizin bu tavrı başkalarının daha da büyük bir şevk ile katılım sağlamalarına yol açıyordu. Cami Allah'ın evi, ona ibadet mekanı, İslam ümmetinin vahdet merkezi ve İslami toplumun sorunlarına bakıldığı bir merkezdir. Kuşkusuz hiçbir dinde veya inançta ibadet edilen mekanlar bu denli seçkin rol ifa etmemiştir. Nitekim İslam peygamberinin Medine'de ilk icraatı da cami inşa etmek olmuştur. Cami günde 3 ile 5 kez Müslümanların toplandığı mekandır ve haftada bir gün, yani cuma günleri de daha büyük kalabalık bu mekanda toplanır.
İslam'ın parlayan yıldızı doğup hızla Hicaz topraklarında yayılmaya başladığında Yahudi inancında olan Ebu Ömer bu duruma çok öfkelendi ve Müslümanların arasında vahdet zincirini kırmak ve sabotaj yapmak üzere Aus ve Hazreç münafıkları ile yakın işbirliğine başladı. Ebu Ömer arkadaşlarını yazdığı mektuplardan birinde şöyle dedi: Kuba köyünde Müslümanların caminin önünde bir cami inşa edin ve namaz sırasında orada toplanın ki Müslümanların manevi gücü azalsın. Ardından İslam'a karşı nasıl galip geleceğinizi tartışın.
İslam peygamberi Tebuk Savaşı için sefere çıkarken münafıkların temsilcileri Hazretin huzuruna çıkarak şöyle dediler: Ya Resulullah, yaşlı ve hasta insanlar karanlık ve yağmurlu gecelerde evleriyle Kuba Camii arasındaki mesafeyi kat edemiyor. Acaba kendi mahallemizde bir cami yapmamıza müsaade eder misiniz? Allah Resulü onlara anlamlı bir şekilde baktı ama hiçbir şey söylemedi. Münafıklar ısrarını sürdürünce seferden döndükten sonra bu konuyla ilgileneceğini buyurdu. Ancak münafıklar Resulullah'ın yokluğunu fırsat bilerek istedikleri yerde cami adında bir bina yaptılar.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü seferden Medine'ye döndüğünde münafıklar Hazret'ten inşa ettikleri mekanı birkaç rekat namaz kılarak aşmasını istediler. O sırada vahiy meleği Hazreti Cebrail nazir oldu ve Allah Resulü'nü onların komplosundan haberdar ederek inşa edilen camiyi de Dirar Camii olarak adlandırdı. Tevbe suresinin 107. ayetinde ise şöyle buyurmakta: Münafıklar arasında bir de müminlere zarar vermek, hakkı inkar etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Bunun üzerine İslam peygamberi o caminin yıkılmasını emretti. Gerçekte Hazretin Dirar Camii'ni tahrip etme emri, toplumun genel vahdetinin zarar görmesine ve siyasi çatlak ve tefrika meydana gelmesine önlemek üzere en doğru hareketti.
امدحوا محمد بخير الكلام الهادي المؤيد من رب الأنام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام امدحوا محمد بخير الكلام الهادي المؤيد من رب الأنام امدحوا محمد بخير الكلام الهادي المؤيد من رب الأنام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله
İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicret ettikten sonra yaptığı anlaşmalarda o dönemin toplumunda vahdeti sağlamanın en önemli yöntemlerinden biriydi. Allah Resulü ilk anlaşmayı Yesrib'de yaşayan aşiretlerle yaptı. Öyle ki bazıları bu anlaşmayı dünyanın ilk yazılı anayasası niteledi. Bu tedbir milli vahdet ve dini dayanışmayı inşa etmek için
en uygun seçenekti. Zira birbiriyle çatışan aşiretlerin arasında vahdet sağlarken Müslümanların sosyal haklarını da güvence altına alıyor ve siyasi bir yapılanmaya ve hükümet kurmaya da zemin hazırlıyordu.
İslam peygamberi yaptığı ilk anlaşmanın bir bölümünde şöyle deniliyordu. Müslümanlar tek ümmet ve başkalarından ayrıdır. Müslümanlar zulüm, tecavüz, komplo ve fesada karşı birlik olacaktır. Eğer Müslümanların arasında ihtilaf çıkarsa bu ihtilafı halledecek merci Allah ve Resulü olacaktır. Müslümanlar ağır borcu olan insanı kendi haline bırakmaz, bilakis ona yardım ederler.
Bu tarihi anlaşmanın diğer maddeleri de İslam peygamberinin o günün toplumunda vahdet ve kardeşlik ruhunu geliştirmek üzere büyük emek harcadığını gösteriyor. Yine anlaşmanın bir bölümünde şu ifadeler yer alıyor. Müslümanlar ve Yahudiler tek ümmettir ve bir millet gibi Medine'de yaşar ve her biri kendi inancındadır. Müttefik Yahudilere yardım edilecektir. Müslümanlar ve Yahudiler bu anlaşmaya karşı çıkanlarla birlikte mücadele edecek ve her ikisi Yesrib'e saldıranlara karşı birlikte savaşacaktır.
İslami toplumda vahdetten maksat Müslümanların hiçbir konuda ihtilaf yaşamamalı veya tüm Müslümanlar tek bir hükümet ve tek bir kanun altında yaşamalı ve dilde ve ırkta çeşitliliklerine rağmen hepsi tek bir ırk ve tek bir dili benimsemeleri ve kendi ırkını ve dilini bırakmaları demek değildir. Zira böyle bir vahdet hem ilahi sünneti hem insan doğasına aykırı olduğu gibi hiçbir zaman gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecektir. Asıl Müslümanların farklı düşünceleri ve akaidine karşın vahdet ve gönül birlikteliğidir. Yani tüm İslam mezheplerinin mensupları hangi dinden, ırktan, diyardan olursa olsun ve hangi özellikleri taşırsa taşısın, hepsi ortak bir noktada buluşmalı ve farklılıklarını korumakla beraber ortaklıkları ekseninde birlik ve vahdet inşa etmelidir.
İslam dininin rahmet ve izzet peygamberi Hazreti Muhammed davetine tevhid şiarı ile başladı ve tüm çabasını İslami toplumda vahdeti inşa etmek ve korumaya adadı. Allah Resulü'nün hem sözleri ve hem amelleri vahdete yönelik ve ihtilafları giderici biçimdeydi. Müslümanlar da o hazretin tavsiyelerine uyarak birkaç asır boyunca beşeri ilim ve medeniyetin öncüleri oldular. Gerçekte İslam peygamberinin mübarek varlığı çeşitli devirlerde Müslümanların vahdetine vesile olmuştur. Nitekim bu büyük insan günümüzde de dünya Müslümanlarının vahdet eksenidir.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladeti, dönümü ve vahdet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın ikinci bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Yemen gelişmeleri.
Lübnan ve Siyonist rejim arasındaki sınır gerilimi.
Filistin gelişmeleri geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi.
Şimdi detaylar.
Yemen'de iki uzatmanın ardından ateşkes nihayet başarısız oldu ve taraflar ateşkesi yenileyemedi. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti yetkilileri ateşkesin başarısızlığının Suudi tarafının davranış ve siyasetlerine kaynaklandığına inanıyor. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Enformasyon Danışmanı Tevfik El-Hamiri, saldırgan koalisyonun ateşkes maddelerini uygulamaktan kaçındığını ve kuşatmanın gölgesinde ateşkesi uzatmanın imkansız olduğunu söyledi. Hamiri, ordu ve halk komitelerinin her türlü olasılığa hazır olduğunu vurgulayarak, saldırgan koalisyon ateşkes maddelerini uygulamayı reddediyor ve biz 6 ay zaman kaybını tahammül ettik. Bugün kuşatma devam ederken ateşkesin devam etmesi Yemenli vatandaşların sessizce katliamı anlamındadır ve biz bundan daha fazla bekleyemeyiz ve kuşatma kırılacaktır. Ray El-Yom gazetesi bu bağlamda yayınladığı yazıda şu ifadelere yer verdi. Sana hükümeti son 6 aydır ateşkes anlaşmasına bağlı kaldı ve ihlalleri görmezden geldi. Bu koşullar göz önüne alındığında Yemenliler ateşkesin uzatılmasını bu ülkedeki durumun iyileşmesine yol açmayacak yararsız bir girişim olarak gördüler.
Yemen Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi El-Meşat ise Birleşmiş Milletler Yemen Elçisi ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede devlet memurlarının ve emeklilerin maaşlarının ödenmesinin temel bir talep olduğunu, bu olmazsa ateşkesin uzatılmasını kabul etmeyeceklerini, durumlar iyileşmeden ateşkesin uzatılmasını kabul etmenin Yemen halkına yönelik savaş ve kuşatmanın devam etmesi anlamında olacağını belirtti. Yemen ordusunun geçtiğimiz aylarda görücüye çıkardığı silahlar Yemen kuvvetlerinin yeni ve etkili silahlarla silahlandırıldığını gösteriyor. İHA'lar gelişmiş karadan karaya, karadan denize füzeler, gemi savarmayanları ve bu gibi Yemen ordusunun yeni kazanımları arasındadır. Suudi Arabistan'ın ateşkes ihlalleri konusunda defalarca uyarılarda bulunan Ensarullah son 6 aydır bölgede iki taraf arasındaki güç dengesini değiştirecek yeni koşullara tam anlamıyla hazırlanıyor. Bu nedenle ateşkesin başarısız olması hem Yemen'deki durumu daha kritik hale getirebilir, hem de Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri için daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi meseleler uzmanı Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini dinleyelim.
Yemen halkı bu bir istisna teşkil ediyor. Bu istisnalık ondan ibaret ki Yemen halkı savaştan hiç korkmuyor. Ve Yemenli mübarizler şimdiye kadar bu savaşta çok büyük başarılar elde ettiler. Ona rağmen ki rakipleriyle, yani düşmanlarıyla mukayesede çok zayıf derecede donatımları ve askeri teçhizatları vardır. Şimdi düşman bunu bilerek, düşman dedikte biz tekçe müstebit istibdatçı Saud rejimini değil, onun müttefikleri olan ve ona muzdurluk yapan tüm insanları, grupları ve devletleri nazarımızda tutuyoruz. Bu düşman koalisyonu savaş alanında bir uğur kazanmadığını görerek şerefsizcesine, insanlığa yakışmayan bir biçimde Yemen'in dinç halkına milyonlarca kadın, ihtiyar, bebekler, çocuklar ve hastalar, sakat insanlar ve bu kimi mazlum tabakaya, kademeye ihanet etmişler, ona, onun kanına kıymış olurlar. Şimdi son zamanlarda eğer bu müşkül olmasaydı diyebiliriz ki son zamanlarda Yemenli mübarizler çok büyük nailiyetler kazanmışlar savaş alanında. bunu bir görerek Saud rejimi aylardır ki Yemen demek halkının temsilcileriyle burada bir haşiye çıkalım. Ben kesinlikle Abdurrabbu Mansur'un oyuncak hükümetine Yemen hükümeti denilmesinin aleyhdarıyım. Artık çoktan beridir ki bu Abdurrabbu Mansur ne Yemen halkını temsil etmiyor, ne Yemen arazisine hükümetlik etmiyor. Onun etrafındaki emperyalist uşağı olan oyuncak bakanlar, bunlar hepsi sadece tiyatroda olan bir butaforya kimi, yani tiyatroda görürsünüz yalancı tüfekler olur, yalancı meyveler olur, yalancı neler neler oluyor tiyatroda kullanması için tiyatronun sahnesinde. Aynen bu butafor, bu bilmiyorum, ben belki tam dinleyicilerimize tanış değildir bu söz. Ama onu diyelim ki bu marionet, oyuncak hükümet hiçbir Yemen halkının ne dininden, mezhebinden, siyasi bakışından, sosyal durumundan asılı olmayarak hiçbir kademenin menafeini temsil etmiyor.
Sayın Teymur Kuliyefe, görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Batı Asya bölgesinde geçen haftanın önemli olaylarından biri de Lübnan ile işgalci Siyonist rejim İsrail arasındaki sınır meselesiydi. Lübnan ve Siyonist rejim petrol ve gaz kaynaklarına sahip Akdeniz'de 860 kilometre karelik bir alan üzerinde anlaşmazlık yaşıyor. Beyrut ile Tel Aviv arasında iki taraf arasındaki deniz sınırlarının belirlenmesi amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetiminde başlayan ve sonuncusu Mayıs 2021 olmak üzere 5 tur müzakere gerçekleştirildi. Ancak ihtilaflı bölgenin seviyesi konusundaki anlaşmazlık ve her iki tarafın talebi sebebiyle müzakereler Mayıs 2021'de askıya alındı.
Önceki müzakereler sırasında Lübnan, güneydeki Akdeniz sularına erişimi genişletme ve bu erişimi 860 kilometre kareden 2300 kilometre kareye çıkarma hakkını vurgulamıştı. Bu ihtilafın ardından küresel enerji güvenliği konusunda Amerikalı danışman olan Amos Hochstein, Lübnan ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelerde arabulucu olarak seçilmiş ve taraflar arasındaki anlaşmazlığı azaltmaya çalışmıştır. Amerika geçen hafta Lübnan tarafının memnuniyetle karşıladığı önerisini yaptı, ancak Siyonist kabine bu öneriyi reddetti. Lapid'in kabinesinin de Lübnan ile sınır gerilimine ilişkin öneriyi kabul ettiği söylenirken Lapid'in muhaliflerinin baskısı ve bazı Amerikalı yetkililerin açıklamaları Lapid kabinesinin söz konusu öneriye karşı çıkmasına neden oldu.
Lapid'in Kasım seçimlerindeki ana rakibi olan Netanyahu onu korkaklık ve Hizbullah'a karşı geri adım atmakta suçlarken şöyle dedi. Lapid Hizbullah'a teslim oldu. Hizbullah'tan gelen tek bir tehdidin ardından Lapid aşağılanmış bir tavırla geri adım attı. Pastayı bıraktı, bize kırıntıları kaldı. Nasrullah İsrail'in egemen bölgelerini ele geçirdi. Netanyahu önümüzdeki ay yapılacak parlamento seçimlerinden sonra iktidara gelmesi durumunda bu anlaşmayı iptal edeceğini duyurdu. Amerika'nın deniz sınırını çizilmesinden sorumlu eski elçisi David Seshankar ise İsrail'in Lübnan'ın taleplerine karşı geri adım attığını kaydetti, yangını körüklediğini belirtti. Amerikalı yetkili açıklamasını şöyle sürdürdü. İsrail sınırını birinci hattan 23. hatta çekti. Bana göre İsrail, Lübnan'ın tüm taleplerine olumlu cevap verdi. Lübnanlılar piyasa mantığıyla ilerledi. Onlar azami taleplerini beyan ettiler ve aldılar.
Tahran Radyosu.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü töreni geçtiğimiz Perşembe günü Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye'de düzenlendi. 6 Ekim Filistin İslami Cihat Hareketi'nin kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen konferansta on binlerce İslami Cihat destekçisi hazır bulundu. Bu törende diğer Filistin direniş gruplarının üyeleri de hazır bulundu. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu olan Kudüs Tugaylarının roket birimi bu konferansta yerli yapım yeni bir füze fırlatma sistemini tanıttı.
İslam Cihat Genel Sekreteri Ziyad el-Nahale törende yaptığı açıklamada şöyle dedi. Düşmanın çabaları Gazze'yi Filistin halkının haklarına karşı savaş denkleminin dışında tutmak için devam ediyor. Ancak İslam Cihat Filistin milletinin birliğini sağlamak için bu konferansları düzenlemektedir. İslami Cihat'ın kararının bu mücadele 1000 yıl sürse bile sürekli savaşmak ve düşmanı meşgul etmek olduğunu vurgulayan Nehali, bu mücadelenin namaz kadar vacip olan bir görüş olduğunu, bu nedenle İsrail Filistin'de olduğu sürece İslam Cihat hareketinin tutumunu değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.
Filistin İslami Cihat Hareketi Hamas Filistin ulusunun rollerinin geliştirilmesinin ve istikrar ve halk direnişine desteğin Filistin topraklarını işgalcilerin elinden kurtarmanın tek yolu olduğunu duyurdu. Filistin Online'ın internet sitesine göre Hamas Hareketi Cuma günü Ekim Savaşı'nın 49. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı bildiride Arap ve İslam milletleri tüm bileşenleri ve etnik kökenleriyle topraklarımızın ve kutsal alanlarımızın hak ve özgürlüklerini elde etmek için kampanya projemizde güvendiğimiz stratejik derinliğimiz olarak kabul edilmektedir, dedi.
Hamas bildirdi, Filistin ulusunun istikrarını ve direnişini mümkün olan her şekilde desteklemekte, rolleri bütünleştirmek ve geliştirmek ve ortak eylemleri güçlendirmek, Filistin milletinin topraklarını kurtarılması, geri dönüş hakkı ve oluşumunda özlem ve arzularına ulaşmanın yolu, başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız bir Filistin devletidir, dedi. Bildirde ayrıca şu cümleler yer aldı. 6 Ekim 1973 Savaşı'nın yıl dönümü, milletlerimizin tabiatında bulunan Siyonist rejim İsrail'in işgaline karşı istikrarın, direnişin ve mücadelenin anlamını yeniden uyandırmak ve bu milletin işgale karşı direnmeye muktedir olduğunu göstermek için önemlidir. 1973 Ekim Savaşı veya Ramazan Savaşı 6-25 Ekim 1973 tarihleri arasında Mısır, Suriye ve ırkçı İsrail arasında gerçekleşti. Ekim Savaşı istisnai bir savaştı ve Arap ülkeleri sürpriz bir operasyonla Süveyş Kanalı ve Golan Tepelerinin yanında bulunan Barlow hattının tahkimatlarını sağladı ve 1967 topraklarının önemli kısımlarını geri almaya başardı.
Haber kaynakları geçen cuma gecesi Amerikan işgal güçlerinin Suriye'de işgal ettikleri bölgelerin petrol kaynaklarını çalmanın devamında 50 petrol tankerden oluşan petrolü Irak'taki üslerine taşıdığını bildirdi. Yerel kaynaklar Suriye petrolü taşıyan 50 tankerden oluşan bir konvoyun Amerikan işgal güçleri tarafından El Mahmudiye yasa dışı geçişi yoluyla Irak topraklarına nakledildiğini bildirdi.
Habere göre geçtiğimiz haftalarda Amerikan kuvvetlerinin Suriye petrolünü çalma süreci yoğunlaştı ve Suriye petrolü taşıyan yüzlerce tanker yasa dışı geçişlerle Irak'taki Amerikan üslerine nakledildi. Salı günü de Amerikan işgalci güçleri Suriye'den 48 petrol tankerini Irak'taki üslerine transfer etti. IŞİD terör örgütünün Suriye'deki Amerikan askeri kolu olarak yenilmesiyle Amerikan güçleri doğrudan bu grubun yerini aldı ve IŞİD yerine Suriye petrolünü aynı anda çıkarmaya ve çalmaya başladı.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bizleri parsuday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran, Polonya'nın uluslararası barış için oynadığı yapıcı rolü takdir etti. İran'ın Londra Büyükelçiliği Masat Güzel, Büyükelçiliği durumu sakin olduğunu bildirdi. İran'dan transit mal geçişinde %22 büyüme yaşandı. İstanbul'da doğalgaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetti. Filistinli gruplar yarın Cezayir'de bir araya geliyor. Irak'ta hükümet yönetimi koalisyonu Sadr hareketiyle görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Putin, Kırım Köprüsü'ndeki patlamadan Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Amerikan ekonomisi resesyonun eşiğine girdi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Allah'a emanet olunuz.